Ayrım 3.
Hayatla içli dışlı cansız varlıklar. Virüsler. Virüsler ya DNA'lı ya da RNA'lı proteinden yapılmışlardır. Yani ya DNA ya da RNA biçiminde bilgi içerirler. Ve protein biçiminde bir şeylerin yerine geçebilen bir kimlikleri vardır. Ama yardımcısız kendi kendilerine üreyemezler. Yardım canlı hücreler tarafından sağlanır. Virüsün proteinleri onun bir hücre bulup içine girmesine yol açar. Virüs orada kendisini üretecek makinaları, hücrenin makinalarını bulur. Üreme işini tamamladıktan sonra kendisi ve yeni virüsler aynı tatsız işi başka hücrelerde yinlemek üzere o hücreden çıkarlar. Bu olaylar sırasında virüs ev sahibi hücreyi öldürebilir, ona zarar verebilir, değiştirebilir veya hiçbir şey yapmaz. Bu virüsün ve hücrenin cinsine bağlıdır. Bir virüsün hücrede neden olabileceği önemli bir değişiklik de onu kansere dönüştürmesidir. Bu esrarlı olay 8. bölümde göreceğimiz gibi en son kanser araştırmalarındaki yoğun çabaların temelinde yatmaktadır. Hücrelerden daha basit oldukları halde virüslerin daha ilkel olmadıklarını sanıyoruz. Çok uzak geçmişte bir zaman normal hücrelerin parçaları iken kopup kendi asalak yaşama biçimlerini kurmuş olmaları mümkün görünüyor. Virüslerin bağımsız olarak üreme yetenekleri olmadığı için kendi başlarına canlı olduklarını düşünemiyoruz. Ölümlülük ve ölümsüzlük. Şimdi bir bireyin yaratılmasının bir dizi yazılı talimat gerektirdiğini biliyoruz. Bunlar milyonlarca yıldır dikkate değer bir bağlılıkla tekrar tekrar kopya edilmişlerdir. Ama her birey yalnızca birkaç on yıl içinde yaşar ve ölür. O zaman bu talimatların ölümsüz olup olmadıklarını sorabiliriz. En azından bir biyolog için herhangi bir şey ne kadar ölümsüz olabilirse, genetik bilgi de o kadar ölümsüzdür diyebiliriz. Aslında ölümlü her birey, gelecek kuşaklara geçirecek tarifnamenin geçici koruyucusudur. Sopanın DNA olduğu bir bayrak yarışında koşucu. Bir birey yaşamının ancak atalarından çocuklarına geçirdiği bilgi kadar önemi vardır. Bazı güveler ağızsız doğarlar ve doğdukları andan başlayarak açlıktan ölüme mahkumdurlar. Tek işlevleri çiftleşip daha çabucak yumurtlayarak güve bilgisini gelecek kuşağa geçirmektir. Eğer DNA ölümlünün ölümsüzlüğü ise insanların inatçı merakı daha ötesinde sormadan edemez. Bütün bunlar nasıl başladı? 3. bölüm. Başlangıç. Hangisi önce geldi? Tavuk mu yumurta mı? Bu çok duyulmuş bir sorudur ama yanıtlanamaz. Yanıtlanamamasının sebebi tavuk yumurtadan, yumurta tavuktan vesaire diye zaman içinde bitmez tükenmez bir geriye doğru sayış gerektirmesi değil, bu şekilde geriye giderken biriken küçük değişikliklerle tavuğun tavukluktan, yumurtanın da yumurta olmaktan çıkmasıdır. Tavuğun 1 milyar yıl gerilere giden soy ağacını incelersek, tüylü arkadaşımızı, hayal gücümüzü ne ölçüde zorlarsak zorlayalım, adına tavuk diyemeyeceğimiz atalara bağlayan bir değişimle karşılaşırız. Benim tahminim 1 milyar yıl önceki tavuk atasının herhalde toplu yine başından küçük ve okyanusta yaşayan bir yaratık olduğu. Kendi soyumuzu gerilere doğru izlersek yine buna benzer bir sonuçla karşılaşırız. Ne kadar geriye gidebiliriz? Bir başlangıç olduğunu düşünmemiz gerek. Bundan önceki bölümde söz edilen DNA'nın ölümsüzlüğü benzetmesine şimdi daha iyi bir perspektiften bakmalıyız. Dünyamızın şimdiki canlı biçimlerini doğuracak tüm bilgiyi taşıyan bu kocaman moleküllerin çok uzak bir geçmiş zamanda alçak gönüllü bir başlangıçları olması gerek. En iyi tahminlere göre yaşam, bundan 3 milyar yıl önce, o zamanlar 2 milyar yaşında olan dünya, canları barındıracak kadar soğuduğunda başladı. Son derece küçük ve oldukça basit deniz yaratıklarının 2 milyar yıldan daha eski fosilleri var. Bu fosilleşmiş yaratıkların ataları herhalde daha da küçüktü. En ilkel canlı biçimi, belki de bugün bolca bulunan basit tek hücreli canlılara hiç benzemeyen bir tek hücreydi. Öyleyse bizim yoğunlaşacağımız soru şu. Bir hücre yaşamaya ilk olarak nasıl başlamış olabilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Soru, hücre nasıl yaşamaya başladı değil. Bu hiçbir zaman yanıtlanamayacak bir sorudur. Çünkü bu olaya tanıklık edecek kimse yoktu o zaman. Ama yaşamın nasıl oluşabileceğini sormak hakkımızdır. Akıllıca tahminler ve olasılıkları gösteren deneyler yapabiliriz. Gerekli maddeler. Jeologların, paleontologların, fizikçilerin, biyologların çalışmalarına dayanarak dünyanın 3 milyar yıl önce nasıl bir yer olabileceği konusunda oldukça iyi bir fikrimiz var. Bilim kurgu kitapları ve filmleri olayı çok canlı ve belki de doğru resimliyorlar. Lava kayalardan oluşmuş, gri, tümüyle kısır, hiç yeşil olmayan manzaralar, patlayan yanardağlar, sivri dağ tepeleri, buharlaşan denizler, alçak bulutlar, arada çakan şimşeklerle, gürültüyle parçalanan ve sürekli yağan yağmurlar. Herhangi bir canlı tarafından görülmemiş ve duyulmamış olaylar. Kuşkusuz bu, sizin ve benim için çok sefil bir ortam olurdu. Ama yaşamın başlangıcı için iyi bir düzendi. Her şeyi harekete geçirmek için gerekenler şunlardı. Ilık bir ortam, çok miktarda su, gerekli atomların kaynakları, karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor. Bir de enerji kaynağı. Su ve ısı sorun değildi. Dünya soğurken milyonlarca yıllık yağmur okyanusları doldurmuş, hala sıcak olan dünya bu okyanusları ısıtmıştı. Şimşekler bol bol enerji sağlıyorlardı. Bulutlar aralandığı sıralarda da güneşten UV ışınları geliyordu. Bu ışınlar o zaman şimdi olduklarından çok daha güçlüydüler. Çünkü atmosferimizi saran ozon tabakası henüz oluşmamıştı. Ozon, yeryüzünde bitki yaşamanın sonucu olarak yavaş yavaş birikmiş bir oksijen tabakasıdır. Bu tabaka UV ışınlarını geçirmez. Bu koşullar kuşkusuz başlangıçta en basit birimlerin, bilgi zincirlerinin, DNA ve hücre maddesi zincirlerinin, protein oluşması için yeterince basitti. Ama zincirlerimiz olmadan önce halkalarımızın olması gerekir. Önce DNA nükleotitleri ve proteinlerin amino asitleri oluşmalıdır. Bildiğimiz gibi bu halkalar ufak moleküllerdir. Bunlar karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor elemanlarının kimyasal olarak bağlanıp düzenlenmeleriyle oluşurlar. Basit moleküllerin doğuşu. Öyleyse işte senaryomuz. Deniz suyunda erimiş karbon, hidrojen, oksijen, nitrojen ve fosfor içeren basit bileşikler, UV ışınları ve şimşeklerle sürekli bombardıman ediliyorlar. Bu arada bir kısmı kalıcı ve dengede olan değişik kombinasyonlara da zorlanıyorlar. İşlem, yüz milyonlarca yıl boyunca sürerken, deniz, elemanlarının değişik kombinasyonları yeniden giderek zenginleşiyor. Yeni moleküller, bu arada nükleotitler ve amino asitler birikiyor. Sonunda, denizin son derece bol ve bütün yeni molekül çeşitlerini içeren koyu bir çorbaya dönüştüğü bir zaman geliyor. Zamanın önemi. Söz konusu süreçte zamanın önemini kavramak için biraz duralım. Zaman ne kadar uzun olursa bir şeylerin olması da o kadar olasıdır. Kimyasal reaksiyonlar için de bu doğrudur. Zaman sınırlaması olmazsa, yeterince uzun süre beklenirse en olanaksız reaksiyonlar gerçekleşebilir. Eğer bu reaksiyonların ürettikleri bileşikler kalıcı, dengeli iseler deniz suyunun nispeten değişmez maddeleri haline geleceklerdir. İçinde canlı olmadığı için çorba varlığını sürdürebilir. Şimdi denizin çorba gibi olması düşüncesi size aşırı görünebilir. Bunun bugünkü deneyimlerimizle karşılaştırılabilecek hiçbir yanı yoktur. Böyle zengin bir oluşumun birikmesi, canlılar onu hemen yiyip bitireceği için bugün belki de olanaksızdır. Bakteriler ve diğer açgözlü yaratıklar şimdi çok kalabalıklar. Ve ne zaman iyi bir besin kaynağı belirse hemen onu tüketiyorlar. Kaynak kuruyana kadar üreyip sayılarını arttırıyorlar. Görüyorsunuz ki eskiden yaşam olmadığı için okyanuslar çorba gibi olabilirdi. Eski olayların laboratuvardaki benzerleri. Aslında anlattıklarımız hiçbir zaman kanıtlanamayacak bir hipotez. Yine de biz laboratuvarda bunların olabileceğini gösterebiliriz. Eskiden olduğu öne sürülen koşulların laboratuvarda istenen tepkimeyi sağlaması kuşkusuz olanaklıdır. 3 milyar yıl önce denizde bulunduğu düşünülen basit bileşikler bir cam kapta suda eritilebilirler. Kap, şimşeklerin enerji katkısını sağlamak üzere bir elektrik kaynağına bağlanır. Sistemin bütün parçaları hiçbir canlı hücre olmadığından emin olabilmemiz için önceden sterilize edilir. Sonra kaptakilerin bir süre pişmesi için elektrik verilmeye başlanılabilir. Sonunda kap açılıp içindekiler incelenir. Bu deneyin yapılmış olduğunu ve sonucun tümüyle inandırıcı olduğunu sevinerek söyleyebilirim. Hem nükleotitler hem amino asitler 5 elemandan bu şekilde oluşturulabildiler. Yani yaşam zincirlerinin halkaları, deniz ve benzeri bir ortamda şimşeklere enerji kaynağı olarak kullanılmasıyla üretildi. Zincir moleküllerin doğuşu. Bundan sonraki adım açıkça görülüyor ki halkaları DNA gibi ve protein gibi zincirler oluşturmak için birleştirmektir. İlkel koşulların laboratuvarda yapılmış benzerlerinin halkaların oluşumu aşamasını sağlamasına bakarak çalışma ilerletilirse halkaların zincir biçiminde eklenilebileceği de düşünmek akla yakındır. Nitekim kısa zincirlerin oluştuğunu görüyoruz. Basit kimyalarıyla bugünün DNA'larına ve proteinlerine benziyorlar. Yine de hatırlayalım. Bu deneyler yalnızca ne olabileceğini gösterir. Ne olduğunu değil. Salı üzerinde aynı yolculuğu başarıyla yaparak yalnızca Polinezyalıların gerçekten bu yolculuğu yaptığını kanıtlamış olmadı. Benzer taşıt kullanan herhangi birinin de aynı işi yapabileceğini gösterdi. Bir hücreye doğru. Bu noktadan sonra hücreyi daha çok tanımak için 5 önemli adıma daha göz atabiliriz. 1. Enzimlerin ortaya çıkması. Enzimler, hücre içindeki bütün kimyasal reaksiyonları hızlandıracak özel protein molekülleridir. Bugün canlı hücre, her biri kendi özel işini yapan, besin maddelerini parçalayan, besinden enerji üreten, basit moleküllerden zincir yapımını kolaylaştıran ve sayısız başka işler yapan binlerce enzim içerir. Olayların denizdeki başlangıç çağlarında yavaş gelişimleri ancak enzimlerle hızlandırılabilirdi. İlk enzimler rastlantısal olarak birbirine eklenmiş kısa amino asit zincirleri olsa gerek. Tekrar tekrar deneme yanılmayla bu kombinasyonların bazıları bir takım reaksiyonları hızlandırabilecek yalnız kendilerine has bir yeteneği elde etmiş olmalılar. 2. DNA'nın çift kat oluşu. Okyanuslar boyunca DNA zincirinin rastgele eklenen nükleotitlerle yavaş yavaş uzamasını gözünüzün önüne getirmeye çalıştığınızda bazı anlamlı diziler oluşacaktır. Burada anlamlı birkaç yeni ilkel proteini yapmak için gereken bilgiyi içermek olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları yararlı enzimler veya önemli strüktürlerin parçaları olacaklardır. Bu narin DNA molekülleri ne kadar uzun olurlarsa kopma tehlikesi de o kadar büyüktür. Bir korunma yolunun rastlantı olarak belirmesi ve onları dengeye ulaştırması iyi olacaktır. Basit bir çift kat halinde birleşme bunu sağladı. Birbirine sarılmış ipliklerin zarar görmesi ayrı ayrı tek başlarına oldukları zamandan daha az olasıydı. Dahası çift kat olmak DNA'nın üremesi için gereklidir. 3. DNA'nın çoğalması. Bu, çift sarmal DNA zincirindeki her ipliğin kendisinin tıpatıp bir kopyasını yapması, sonuçta ikinci bir çift sarmalın oluşması demektir. Son derece basit ve zarif olan bu işlem, bir halatın çözülüp ayrılışı gibi iki zincirin birbirinden ayrılmasıyla başlar. Yeni nükleotitler, eski zincirlerin her biri boyunca düzenli bir şekilde sıralanırlar ve sonra birbirine eklenirler. Nükleotitlerin her yeni zincirdeki dizilişleri, şaşmaz bir biçimde eski zincirdeki nükleotitlerin dizilişiyle belirlenir. Bunun nedeni, bağlanmak üzere gelen yeni nükleotitlerin, yalnızca eski zincir üzerinde kendilerine karşılık gelen türden nükleotit ile ikili oluşturabilmesidir. Bu iş bitince, her biri bir eski, bir yeni zincirden oluşmuş çift katlı iki zincir ortaya çıkmış olur. Bir çift katlı zincir, diğer çift katlı zincirin her yönüyle aynıdır. Hücre içinde bu iş tamamlandığında, hücre ikiye bölünmeye hazırdır. Bölünmeden sonra iki yeni hücrenin her birinde birbirinin eşi birer çift DNA zinciri olacaktır. DNA'nın iki katına çıkması, DNA molekülleriyle nükleotitlerin kendi başlarına yapabilecekleri bir iş değildir. Şimdi olduğu gibi, sanırız yaşamın başlangıç aşamalarında da, bütün diğer hücre reaksiyonlarında olduğu gibi enzimler gerekliydi. 4. Temel maddelerin paketlenmesi. Hücre genetiği içinde kritik bir olay, önemli moleküllerin çevrelerinin bir sargı veya zarfla çevrilenmesidir. Bu hem DNA'nın, hem proteinlerin, hem de diğer önemli moleküllerin korunmasına yarar. Onları birlikte daha etkin çalışabilsinler diye birbirlerine yaklaştırır. Proteinler ve yağlar, zar denilen hücre sargısının en önemli elemanlarıdır. Yağlar, hücrenin çevresinden yalıtımını, yani su geçirmezlik niteliğini sağlarlar. 5. Hücrenin ikiye bölünmesi. Molekülleri bir zarla sararsak, hücreye çok benzer bir şey elde ederiz. Ama hücre bölünemiyorsa, hiçbir işe yaramaz. Gerekli olanlar şunlardır. Yeni bir hücre yapabilmek için bölünebilen bilgi, önemli hücre işlevlerini yerine getirecek enzimler ve bunların hepsinin bir zar içinde toplanıp korunması. Bu paketin bölünmesi çok karışık bir işlemde bütün bileşenlerin işbirliğini gerektirir ki, bunu nasıl gerçekleşebildiğini bugün bile anlamış değiliz. Ama bölünebilen hücreler bir kez ortaya çıkınca günümüze kadar gelen yol açılmış oldu. Hayat yalnızca bir defa ortaya çıktı. Bu olağanüstü yaratılıştan tek bir olaymış gibi söz ediyorum. Belki de öyleydi. Böyle söylemek için iki neden var. Birincisi, bugün her canlı yaratık, İstisnasız hepsi aynı yapı malzemelerini kullanıyorlar. Aynı 4 nükleotidi, 20 amino asidi ve diğerlerini. Aynı genel makinelerle protein moleküllerini yapıyorlar. Ribozomlar, tRNA, mRNA. Ve yaşamın diğer işlerini yönlendiriyorlar. Hayatın bir defadan fazla başlangıcı olduğunu düşünsek, her başlangıcın değişik yapı malzemeleri makineleri olacaktı. Bütün canlı yaratıkların aynı yapı malzemeleri ve makinelerini içermeleri gerçeği tek bir başlangıç savını güçlendiriyor. Tek başlangıca inanmanın ikinci nedeni de canlıların en erken biçimlerinin içinde oluşturdukları çorbayı çabucak tüketecekleridir. Böylece kendileri ve onlardan üreyenler milyonlarca yılda elde ettiğimiz zengin çevreyi harcayacaklardır. Ufacık hücre ve yavrularının o koca okyanuslar dolusu iyi besini yok edebileceklerine inanmak biraz zor olabilir. Ama hemen bunun olabileceğini gösteren bir örneğe bakabiliriz. Çok rastlanan E. coli bakterisi kendisi için uygun besin olduğu zaman her 20 dakikada bir nüfusunu 2 katına çıkarabilir. Bu demektir ki şu anda yalnızca bir tek hücreyle başlasak 20 dakika sonra 2, 1 saat sonra 8 hücremiz olur. 2 saatte 64, 3 saatte 512, 4 saatte 4096, 5 saatte 32.768 ve böylece sürüp gider. Hücre kütlesindeki artışın bir atomik zincir reaksiyonu olduğunu görebilirsiniz. Aslında E. coli'si bolca besinle 24 saat üremeye devam etse, üreyen hücreler dünyanın yüzeyinde 1 mil uzunluğunda kabuk oluştururlar. Burada önemli olan nokta, basit bir hücrenin besin stoku bitene kadar veya atıkları kendisini zehirleyene kadar yiyip bölünebilmesidir. Tüketilecek gıda kütlesinin sınırı yoktur. Böylece oldukça kısa bir zamanda ilkel bir hücre ve ondan üreyenler okyanuslardaki bütün besini tüketebilir. Artık yeni canlıların ortaya çıkmasına olanak kalmaz. Enerjinin işe katılması. Enerjinin yaşamın başlaması için gerekli olduğunu belirtmiştik. Şimşeğin çakışı, bir UV patlaması, moleküllerin zincir moleküller oluşturmak üzere birbirine bağlanmasının neden olabilir. Bu zincirlenme yaşama işleminin temeli ve varlığı için çok önemlidir ve her zaman da önemliydi. Birinci bölümde rastgele dağılmış nesneler arasında düzeni sağlamak için bilgiye gereksinimimiz olduğunu gösterdik. İkinci bölümde bilginin gerçekte ne olduğunu öğrendik. Enerjiye de gereksinimi olduğunu gördük. Şimdi canlı dünyada enerji akışını daha ayrıntılı inceleyebiliriz. Dördüncü bölüm, enerji. Laboratuvarımızdaki radyoaktivite sayıcı sabırsızlıkla beklediğim sayıları basmaya başlamıştı. Bir yıllık çalışma sonucunda hücrelerin amino asitlerin içine, bunların birbirine bağlanıp protein oluşturmaları için nasıl enerji depoladığı konusunda fikirlerimi sınayacak bir deney tasarlamıştım. Bunu bulmak, vücudun en önemli malzemesi proteinin yapılışı üzerine ışık tutmak demekti. Kuşkularıma rağmen başarının ucu görünüyordu. Sonunda sayılar, atomların kendilerini çarpmışım gibi ümitlerimi artıracak biçimde çıktı. Bilim bize beklentileri düşük tutmayı öğretir ama o anda önemli bir buluş yaptığımdan kuşkum yoktu. Çalışmayı yayınlamamdan az sonra bu diğer araştırmacılar tarafından da onaylandı. Bu ilk adımı bir seri yeni buluş izledi. 5 yıl içinde protein sentezinin tümüyle anlaşılması sağlandı. Bu bölüm daha çok bu konuyla ilgili. Ama önce birinci bölümde şöyle bir değindiğimiz hayvanlar ve bitkilerin enerjiyi nasıl kullandıkları konusuna daha genişçe bir göz atalım. Söğüt hava alıyor. 1630'da Johann von Heimont 5 pound ağırlığında bir söğüt dalını 200 pound ağırlığında toprağa dikti. 5 yıl sonra söğüt 165 pound artmıştı. Ama topraktan yalnızca 2 pound eksilmişti. Bu deney toprağın bitkiyi oluşturan en büyük malzeme kaynağı olmadığını kesinlikle kanıtladı. Kuşkusuz topraktaki su bitki için çok gerekliydi. Von Helmont söğüdünü düzenli olarak suladı ve bitki büyümesine yardımcı olacak bu suyu kullandı. Bugün bile bazıları bitkileri oluşturan maddelerin topraktan değilse nereden sağladığını görmekte güçlük çekerler. Havadan geldiği yanıtını kabullenebilmesi zor görünür. Gerçekten bitkilerin kendilerini yapmak için kullandıkları malzeme karbondioksit havadan gelir. Su yapım projesine hidrojen atomlarıyla katkıda bulunur ve bitkinin toplam ağırlığının bir kısmını oluşturur. Böylece Helmond'un söğüdünün neden topraktan bu kadar az şey alırken böylesine bol bol büyüdüğünü anlayabiliriz. Bitkiler güneş ışığını tutarlar. Karbondioksit de olsa Helmond'un söğüdü, hava, toprak ve suyun sağlayamayacağı başka bir şey, yani güneş olmasa yaşamını yitirirdi. Güneş enerjisi karbondioksiti söğüt maddesine dönüştürecek iç işlemleri yürütmek için gereklidir. Bundan önceki bölümde yaşamın başlangıcını sağlayan enerji belki de elektrik yükler ve UV ışınlarından gelmişti demiştik. Hücre varlığının oldukça erken aşamalarında enerji bulmayı garanti alacak çok etkin bir araç belirdi. Bu araç klorofil sistemiydi. Bitkiler güneş enerjisini bu sistemle kafesleyip hücre içinde hizmete sunarlar. Klorofil hepimizin bildiği gibi bitkilerin yeşil rengini verir. Yaprakların, otların ve iğnelerin yeşili klorofildendir. Bu boya molekülünün atomları öyle bir biçimde düzenlenmiştir ki bitkinin yüzeyine çarpan ışık molekülün içinde kalır. Yakındaki enzimler ve diğer protein moleküllerinin yardımıyla ışık önce elektrik enerjisine sonra kimyasal enerjiye dönüşür. Kimyasal enerji de bitkinin yapımında kullanılır. Bitki yaşamının dünyaca bilinen en basit dökümü şöyledir. Işık enerjisi artı karbondioksit artı H2O yani su, oluşan şeyler şeker artı oksijen. Bu formüle göre bitkiler güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve su moleküllerini tüketip onları şeker moleküllerine dönüştürürler. Oksijen bir atık olarak çıkartılır. Şeker bitki içinde bitki maddesi yapmak için yakılabilir enerji kaynağı olarak kullanılır. Yani bitkiler büyümek için kendi şekerlerini yerler. Hayvanlar bitkileri tüketirler. Biz hayvanlar doğal olarak serbest oksijen olmazsa yaşayamayız. Daha önce öğrendiğimiz gibi serbest oksijen ilkel atmosferde yoktu. Ama yukarıdaki formülde oksijenin bitkilerin atık ürünü olduğunu görüyoruz. Bitkiler kendi çıkardıkları oksijeni hiçbir yerde kullanamıyorlar. Giderek artıp yeryüzünü yüzlerce milyon yıldan fazla bir zaman hükümlerine aldıklarında bu oksijen atmosferde birikti. Yavaş yavaş hayvan yaşamının doğmasına elverişli bir çevre gelişti. Daha önce belirtmiştik, hatırlayalım. Atmosferin üzerinde biriken oksijen zamanla bizi, bitkileri ve hayvanları UV'lerin zararlı etkilerinden koruyan bir ozon tabakasına yol açtı. Şimdilerde bu ozon tabakası florakarbonlarla bozuluyor. Florakarbonlar ozon tabakası içinde yüzerek ayrışıyor ve ozon moleküllerinin parçalanıp oksijene dönüşmesine neden oluyorlar. Sonuç, yeryüzüne gittikçe artan miktarlarda canlılardaki DNA'yı bozabilecek UV ışınlarının ulaşmasıdır. Evrimin bir aşamasında bitkilerden iki yoldan yararlanan canlı hayvan biçimleri gelişmeye başladı. Bu hayvanlar bitkileri içerdikleri besin, şeker için yediler ve bitkilerin ürettikleri oksijenle nefes aldılar. Dünyadaki hayvan aktivitesinin basit formülü de şöyle. Şeker artı oksijen, oluşan ürünler ise karbondioksit artı H2O artı enerji. Hayvanların bitkileri yiyerek elde ettikleri şeker oksijenin varlığıyla yanar. Atık olarak karbondioksit ve su çıkar. Yanma işlemi hücreler için hayvan maddesi yapımında kullanılacak yararlı kimyasal enerji üretir. Yani hayvanlar büyüyebilmek için bitkileri, şekeri yerler. Bitkilerin ve hayvanların birbirine gereksinimleri vardır. Şimdi bitkilerle hayvanların tümüyle birbirine bağımlı olduklarını göreceğiz. Bitkiler hayvanların soluduğu oksijeni yaparlar. Hayvanlar da bitkilerin yapı malzemesi olarak kullandıkları karbondioksidi üretirler. Bitki ve hayvan formüllerini bütün canlı varlıkları anlatan bir çember olarak birleştirebiliriz böylece. Çember formülü daha basit bir deyişle bitki yaşam formülünün tersine okunmasının hayvan yaşam formülüyle aynı olduğunu göstermenin başka bir yoludur.